أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizin başlığı barış teklifi karşısında görevlerimiz. Biliyorsunuz Allah-u Teala insanları üç sınıfa ayırıyor. Mümin, kafir ve münafık. Mümin, Allah'a inanıp güvenen ve ona teslim olan kişidir. Allah ne diyorsa o. Ama kafir, Allah'ın ayetlerinin bir kısmını ya da tamamını örten, kendi arzu ve hedeflerini öne çıkaran ve bunu açıkça söyleyen kimsedir. Ama bir kimsenin kafir olması için önce Allah'ın kitabını çok iyi kavraması, doğru olduğunu çok iyi anlaması lazım ki ondan sonra onun üzerine örtsün. Allah-u Teala Ali İmran 86'da diyor ki, inandıktan sonra kafir olan bir toplumu Allah nasıl doğru yolda kabul edebilir? Onlar bu Resulün hak olduğuna, bu kitabın gerçek kitap olduğuna şahit olmuşlar. Çok açık belgeler ve deliller de gelmiş, her şeyi görmüşler. Her şey açık ve seçik. Gayet iyi anlamışlar, inanmışlar. Ondan sonra hesaplarına gelmemiş, örtmüşler. Peki böyle kişiler ne yapar? Böyle kişiler ne yaparsanız yapın, onlara doğruları gösteremezsiniz. Çünkü anlamış, kavramış, hesabına gelmediği için bir kenara atmıştır. Allah-u Teala bu kişiler için diyor ki, işte kafirlik edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için fark etmez. Çünkü biliyorlar gerçekleri, bilmiyor değiller ki. İnanıp güvenmezler. Tamam. Sanki Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiş, gözlerinin üzerine de perde inmiştir. Şimdi bunlar açıkça inanmadıklarını söyleyen kimselerdir. Ve Allah bunların kalplerinde bir hastalık oluşturuyor. Ne hastalığı? Bunlar gerçekten gerçekleri görmüşler, öğrenmişler, inanmışlar ve üstünü örtmüşler. O zaman Allah'ın dini doğal yapının insan hayatında uygulaması olduğu için işte yanlış bir şey yapması vücudunun tepkisine sebep olur ve bu kişinin içinde bir hastalık oluşur. Münafıklar da aynen bunlar gibi kafirdir. Ama münafıkların ikinci bir özellikleri vardır. Kafirlerden farklı olarak. Onlar kafirliklerini açığa vurmaz, gizlerler. Onlar daha büyük düşmandır bizler için. İşte Allah-u Teala onlar için şöyle bir tanım yapıyor. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Onlar yalnızca kendilerini aldatırlar ama bunun bilincinde değillerdir. Zannediyorlar ki doğru yoldayız, iyi yapıyoruz. Şimdi bunların öyle güzel tavırları olur ki bizi de hayran bırakır. Münafıkun suresinde Allah-u Teala şey yapıyor, onları anlatıyor bize. Evet, o surenin 4. ayetinde diyor ki, onları gördüğünde o kadar ustaca bir tavırları vardır ki dış görünüşleri seni hayran bırakır. Yani giyimleri, kuşamları tam böyle dört dörtlük Müslüman. Sözlerine kulak verirsin. Konuştukları zaman da gayet düzgün konuşurlar. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidir. Her yüksek sesi aleyhlerine sanırlar. Her an yalanların ortaya çıkacağından korkarlar. Asıl düşman onlardır. Tamam, asıl düşman onlar. Ne yapacağız? Şimdi bakın, bunlar düşman. Kafirler de düşman. Ama Allahü Teala Bakara suresinin 256. ayetinde şöyle bir genel kural koyuyor. Bu dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz. Niye? Allah insanları imtihan için yaratılmıştır. İmtihan için yaratmıştır. İmtihan için yaratılmış olan insanlar bu konuda hür bırakılmışlardır. İnsan suresinde diyor işte onları bir yola yönlendirdik. İster görevlerini yerine getirirler, ister nankörlük ederler. Hiç mühim değil, serbest. Serbest. Kişinin kendi hür tercihidir kafirlik. O zaman baskı olmadığı için bir İslam ülkesinde yaşayan münafıklara ve kafirlere karşı yapılacak herhangi bir eylem yoktur. Ama bu kafirler, işte Mekke'de olduğu gibi Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanları orada yaşayamaz hale getirip Medine'ye hicret etmek zorunda bırakmakla kalmadı. Savaş açtılar. Şimdi Allahü Teala savaş hukuku konusunda bize şöyle diyor. Ve katilu fi sebilillah ellezine yukatilunekum. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaş. Savaşı biz açmayacağız, onlar açacaklar. Savaşı mesela Bedir Savaşı'nda onlar açtılar. Uhud'u onlar açtılar. Hendek Savaşı'nda onlar açtılar. Hep onlar. Mekke'nin fethi de Muhammed Aleyhisselam'ın Müslümanları Mekke'den çıkarmalarının bir cezası olarak oldu. Peki, ondan sonra da Allah-u Teala şöyle diyor. Yani sizinle savaşanlarla savaşın ama velâ ta'tedû, sınırı da aşmayın. Sınırı da aşmayın. Onlar size ne yapmışlar da size onun karşılığını verir. Peki sınırı aşmayın. Peki çizdiği sınırlar neler bu konuda? Allah-u Teala Mümtehine suresinde bu sınırları bize bildiriyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'in 60. suresi. Burada diyor ki, bakın, Allah diyor, din konusunda sizinle savaşmamış. Yani inancınızdan dolayı sizinle savaşmamış. Sizi ülkenizden çıkarmamış. Kişilere karşı iyilik yapmanızı, onların haklarını vermenizi yasaklamaz. Bu adam bunlar inancımızdan dolayı bir savaşmamış. At kafir olur, münafık olur ama bize karşı savaş açmamış. Allah diyor, herkesin hakkını vereni sever. Kafir olsun, münafık olsun, hakkı neyse onu vereceksiniz. Bir ülkede yaşıyor mu? Oradaki hukuku, oradaki haklarından yararlandırmamız lazım. Onlara herhangi bir ayrımcılık yapamayız. Ondan sonra bu Mümtehine suresinin 9. ayetinde şöyle diyor Allahü Teala. Allah sadece diyor, sizinle inancınız konusunda savaş yapmış, sizi ülkenizden çıkarmış ve çıkaranlara destek vermiş olanlar var ya, 3 tane kırmızı çizgi. İnancımızdan dolayı bize savaş açmış, onu ülkemizden çıkarmış, bir grupta çıkaranlara destek vermiş. İşte onları dost edinmenizi yasaklar Allah. Yani öbürlerine dostça da davranabilirsiniz. Fakat birinci sırada yer vermezsiniz. Müminlerin yeri birinci sıra, onlar ikinci sırada. Çok dikkatli olmak lazım onlara karşı. İşte Allah-u Teala şeyde, Münafıkun suresinde mümin görünümlü kafirlerle ilgili ayetin sonunda işte diyor ki, hatta ayeti tamamen okuyayım tekrar da bir şey olmasın. 4. ayeti 63. sure 4. ayet münafıkların halini anlatıyor. Onları gördüğünde dış görünüşleri seni hayran bırakır. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidir. Her yüksek sesi aleyhlerine sanırlar. Asıl düşman onlardır. Öyleyse onlara karşı dikkatli ol. Allah canlarını alsın. Bu hale nasıl ve nereden sürükleniyorlar? Bakın asıl düşman oldu dedikten sonra onları öldürün, cezalandırın yok. Allah kahretsin diyor. Allah şeyi kendine tutuyor. Siz karışmayın. Dolayısıyla inanç hürriyetinin dorukta olmadığı bir ülke İslam ülkesi olamaz. İşte dinden döneni öldürün bilmem bir sürü Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı hükümler İslam hükmü gibi maalesef mezhepler tarafından benimsenmiştir.
Şeyde de hocam aynen bu ayetin müteşabihi Tevbe 101'de de şöyle mealen çevrenizdeki taşralı Araplardan münafık olanlar vardır. Medine halkından da münafıklıkta ustalaşmış olanlar vardır. Sen onları bilmezsin. Onları biz biliriz. Onlara iki kat azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itilecekler.
Yani bak çevrenizdeki taşralı Araplar ve bunlar Müslümanların Medine'de güçlü bir devlet kurduğu sırada ne yapar? Sizin düşmanınız değil mi? Münafık bunlar. Size mümin gözüküyorlar ama şey Medine'de de var diyor değil mi bu ayetin devamında? Medine'nin içerisinde de var.
Şey ve min ehlil medineti meradu alen nifak.
Ha istersen olmayan.
Okuduğum ayet hocam zaten. Çevrenizdeki taşralı Araplardan münafık olanlar vardır. Medine halkından da münafıklıkta ustalaşmış olanlar
var Medine'de de. Sen onları bilmezsin. Biz Allah diyor onlara bu dünyada iki kat ceza çektirir. Çünkü iki tane yalanları var. Bir kafir oldukları halde kafirlik yalan şeyi var, hastalığı var onların içinde. Bir de yalan söylemelerinin, biz kendilerini Müslüman göstererek yalan söylemelerinin bunun vücutlarında doğurduğu iki hastalık var. Çok bir şey mutsuz bir hayat yaşayacak bu adamlar. Peki Allah onlara iki kere azap edecek. Sen karışma bunlara. Dolayısıyla bir İslam ülkesi yani Allahü Teala bu dinde baskın hiçbir çeşidi olmaz diyorsa tamam. Ama ne zaman bir şey yapacağız? Bunlar ya bir terör suçu işleyebilirler ya da normal bir savaş açarlar bize karşı. Savaş açtıkları takdirde elbette ki onlara karşı koyma mecburiyetimiz var. İşte Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te Muhammed Aleyhisselam'ın şey yaptığı gibi ya da Hendek Savaşı'nı organize eden Yahudilere gidip de Hayber'de şey yaptığı gibi ya da o Hendek Savaşı için gelmekte olan işte Beni Müstalık kabilesini engellemek için yola çıktığı gibi böyle şey yaparız. Yani sebep onlar olur, sebep biz olmayız. Savaşı biz açmayız. Dolayısıyla peki savaşı biz açmıyorsak bize barış teklifinde bulunanlara ne yapacağız? Mesela Mekke'lisi var. İşte ne bileyim Yahudisi olur, Hristiyan olur, her şey olur, herkes olur. Hiç önemli değil. Ama barış teklifinde bulunuyor. Ne yapacağız? Onunla ilgili istersen şeyleri oku. Bu şeydeydi. Enfal suresindeki ayetler var.
Enfal 57 ve devamı evet. Evet ayetleri mealen okuyacağım. 57. ayetten itibaren Enfal suresinin. Hatta 56'dan okuyayım. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın ve antlaşmalarını her seferinde bozan kimselerdir. Onlar yanlış yapmaktan sakınmazlar. Savaşta yakalarsan onları öyle bir dağıt ki arkalarındakiler de dağılsınlar.
Bak anlaşma yapıyor ama anlaşmayı tek taraflı olarak bozuyor. Bugün mesela Gazze'de yaşananlar gibi. İşte esir atakası şu bu anlaşma hemen bir müddet sonra bozuyor. Evet o zaman ne olacak? Ne diyor? Bir daha istersen oku.
Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın ve antlaşmalarını her seferinde bozan kimselerdir. Onlar yanlış yapmaktan sakınmazlar. Savaşta yakalarsan onları öyle bir dağıt ki arkalarındakiler de dağılsınlar. Belki akıllarını başlarına alırlar.
Bak savaşı kim açacak? Onlar açacak, biz değil. Ama öyle bir dağıt ki arkalarındakiler de dağılsınlar.
Zaten anlaşmalarını her seferinde bozmakla savaşı da başlatmış oluyorlar
Tabii
aslında.
tabii.
Ya mesela işte şimdi siz Gazze örneğini verdiniz. Ateşkes diyorlar. Daha millet yola çıkıyor işte biraz toparlanalım falan diye adamların üstüne tekrar
Tabii.
silahla ateş ediyorlar. Bu durumda onları işte bu ayet devamındaki ayetin kapsamına girmiş oluyorlar.
Tabii.
Savaşta yakalarsan.
Aynen öyle işte.
Evet.
Yani şey problemi onlar çıkarıyorlar, biz değil. Evet. Mesela iyi ya, mesela bir ülkeyle anlaşma yapmışsınız. Bir toplulukla anlaşma yapmışsınız. Bakıyorsunuz ki bunlar anlaşmayı bozmaya hazırlanıyorlar. Sen de boz. İşte bu Hayber'e Muhammed Aleyhisselam gitti. Niye? Çünkü o Hayber'e giden işte Beni Kaynuka, Beni Nadir kabileleri anlaşmaları bozan kişilerdi. Ve bunlar milleti teşvik ettiler. Hendek Savaşı'nı başlattılar. Muhammed Aleyhisselam da bu anlaşmanın bozulduğunu ilan ederek gitti ve onların da dersini verdi. Dolayısıyla bu savaş hukukunda savaşı başlatan hiçbir zaman Müslümanlar olmaz. Devamlı karşı taraf olur. Bakın Allah öyle bir sistem kuruyor ki hiç kimse demesin ki bu dinde insanlara baskı yapılıyor. Herkes diyecek ki suç bizim kardeşim. Biz, gitmeseydin niye gittin ya? Ne işin vardı da gittin şey yaptın? Ne güzel anlaşmamız vardı. Niye bozdun? Bak birbirlerine girerler.
Allah hainleri sevmez. Kafirlik edenler kaçıp kurtulabileceklerini sanmasınlar. Onlar bizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onlar ile Allah'ın düşmanını, kendi düşmanınızı ve ayrıca sizin bilmeyip de Allah'ın bildiği öbür düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size tam olarak ödenir, haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer barıştan yana olurlarsa sen de barıştan yana ol.
Bakın savaşı başlatan da onlar değil mi? Biz barış istiyoruz. Tamam. Sen de barış. Çünkü bu dinde baskının hiçbir çeşidi yoktur. Bunu hem iç hukukumuzda bunu yapmamız lazım, hem uluslararası hukukta, hem yani savaş hukuku dahil uluslararası hukukta. Barış mı istiyorsun? Tamam. Ama kenara çekilecektir, değil mi? Yani savaştan uzak kalacaklar. Diyecekler tamam biz artık sizinle savaşmaktan vazgeçtik. Biz barış istiyoruz. Tamam sen de geri çekil ve onlarla barışı kabul et. Evet.
Ve Allah'a güvenip dayan, o daima dinleyen ve bilendir. Seni aldatmak isterlerse şüphesiz Allah sana yeter. Seni kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen O'dur.
Bir de mesela bu topluca bir barış teklifinde bulunuyor. Ama mesela tek tek barış teklifinde bulunanlar da olabilir. Yani mesela gelir herhangi birisi.
Silah bıraktım, size sığınıyorum.
Tamam ben artık ben evet mesela diyelim Mekkeli birisi geldi. Ben Bedir'de size karşı savaş için gelmiştim. Ben artık bıraktım. Size teslim oluyorum dediğin zaman Allahü Teala bu Nisa suresi 94. ayetinde bize ne diyor?
Okuyayım hocam bunu.
Ne olur oku.
Ey inanıp güvenenler, Allah yolunda savaşa çıktığınızda iyice araştırın. Size barış teklifinde bulunan birine dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Bu gerekçeyle onun barış teklifini geri çevirmeyin. Allah katında pek çok ganimet vardır. Önceden siz de onlar gibiydiniz. Allah size iyilikte bulundu da mümin oldunuz. Öyleyse amaçlarını iyice araştırın. Allah yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.
Bakın burada ne oluyor? Mesela bugün kaçak göçmen var diyor. Kim senin kaçak göçmen dediğin? Bir Müslüman kardeşin ya. İslam devletleri diye bir kavram yoktur. İslam devleti vardı. Hatta devlet kelimesini Resulullah hiç kullanmamıştır. İslam devleti kavramı yanlış hatırlamıyorsam ilk defa Pakistan'da kullanılmıştır. Böyle bir şey yok. Kişiseldir insanların tercihi. Mesela Osmanlı'ya bakın, gayrimüslimlerin sayısı müminlerden çok daha fazladır. Ama herkes o işi tam bir hürriyet içerisinde yaşıyordu. Ve herkes devlete sıkı bir şekilde bağlanıyordu. Çünkü bakıyor beni koruyor, şey yok. Bu ne yapayım ben bu, yani bu devlete karşı çıkayım da başka tarafa mı gideyim? Dolayısıyla bizim şeyimiz, yani yapmamız gereken, bakın geliyor, teslim oluyorum diyor. Sen işte falan savaştaydın, şimdi seni savaş hukukuna göre yargılayacağız. Hayır, değil kardeşim. Bitti.
Hatta hocam burada dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek ifadesini kullandığına göre Allah Teala, yani esir de alamazsınız bu adamı. Çünkü neden böyle söylüyor? Çünkü siz savaş sırasında, savaş artık iyice belli olduktan sonra esir alabilirsiniz diyor Allah Teala. Savaş sonuçlandıktan sonra, ama bunlar,
ama savaş yerinde esir alıyorsun.
Tabii bunlar savaş meydanında, yani gelip size teslim olmuş kişiler değil. Bunlar size karşı savaşmış kişiler. Onları toplarsanız sonra onlar için İsterseniz fidye alırsınız, isterseniz serbest bırakırsınız fidyesiz. Fakat bunları o şekilde de yapamazsınız. Çünkü adam kendi hür iradesiyle gelmiş, size silah bıraktığını, size sığındığını, sizinle savaşmadığını, size karşı silah çekmediğini söylemiş. Onlar için artık böyle bir esir alma durumu da olmaz. Çünkü dünyalık bekleyemezsin, fidye falan bekleyemezsin diyor Allah-u Teala. O yüzden onu araştıracaksın, sen mümin değilsin diye adamı dışlamayacaksın. İhanet etmediğinden şey yapınca affedeceksin.
Tabii ya, çünkü bir üçkağıtçılık içinde gelebilir.
Gelebiliyor tabii.
Tabii. Ona dikkat edeceksin. Tamam. Burada yaşayacaksan yaşa. Hiç problem değil. Yani dünya Allah'ın yurdu. Yani herkes gelir, her yerde yaşayabilirler. Bugün efendim işte, yani şu Batı hukuku denen şeyi A'dan Z'ye terk etmek zorundayız. Batı hukuku dediğimiz şey teokrasinin zirvesidir. Ama işte başkalarına göre biraz daha yumuşak olduğu için kabul edilmiştir. Çünkü Kur'an'daki İslam tamamen terk edildiğinden bizimkiler bakmışlar bunda, bu daha iyi demeye başlamışlardır. Çünkü o Batı hukuku daha çok Fransız ihtilalinin sonucudur. Birazcık az da olsa doğallık tarafı da vardır, evrensellik tarafı da vardır. Ama İslam'ın hukuku tamamen evrenseldir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki hukukun hepsi evrenseldir. Yeryüzünde hiç kimse buna karşı çıkamaz. Yani şey olarak, bilgisiyle ve tecrübesiyle karşı çıkamaz. İşte biz bunu yapmak zorundayız. Yani şu anda da çok büyük bir imkan var önümüzde. Bakın geliyor, Bir Müslüman gelip senin ülkene giriyor, senin ülken diye bir şey yok. Yok diyorsun, kaçak göçmen, biz burayı geri gönderdik. Ya ne kaçak göçmeni ya? O Allah'ın kulu, burası Allah'ın yarattığı toprak. Bir de adam Müslüman, senin kardeşin. Burada az önce Erdem Bey'in okuduğu ayette, Nisa suresi 90, adam Müslüman, bak Müslüman değilsin deme. Bu adam Müslüman değil, kafir. Kafir bu adam ama sana sığınıyor. Sen bunu hadi git, ben seni kabul etmiyorum. Yok, seni hapse atacağım. Hayır, öyle bir şey yok. Zaten bu hapis cezası meselesi de yani 19. asırdan sonra Müslümanların şeyine girmiştir. Artık bunlar üzerinde de çok ciddi çalışmalar yapma mecburiyetindeyiz. Evet.
Şimdi hocam isterseniz o ayetin biraz öncesinden de alalım. Bu Nisa suresinin 88. ayetinden itibaren okursak. Orada Allah Teala, şimdi 94. ayette sizin söylediğiniz gibi Allah Teala silah bırakıp gelmiş olan kişilere nasıl davranılması gerektiğini, işte onlara dünya hayatının nimetlerini şey yaparak sen mümin değilsin deme diyor.
Tekrar edeyim burada da. Efendim adam barış teklifi yapmış. Yok biz bunların başlarını şuraya atacağız. İşte suç işlemiş. Ya ne suç işlemesi ya, bu bir savaş hukuku. Bu adam gelip de özel hukuku çiğneyerek suç işlememiş ki. Adam barış teklif ettiyse bitti.
Evet, yani bu barış teklifiyle alakalı, hatta Allah-u Teala münafıklarla alakalı ayetlerinde, işte Nisa suresinin 88. ayetinden itibaren okursak nasıl davranılması gerektiğini orada anlatıyor. Şöyle buyuruyor. İşte bu Bedir'de ve Uhud'da Müslümanlara karşı münafıkça tavırlar sergilemiş, ikili oynamış, yani Müslümanlardan gözükmüş fakat onları arkadan vurmuş, düşman tarafında yer almış kişiler için diyor ki Size ne oldu da o münafıklar konusunda ikiye bölündünüz? Halbuki Allah yaptıklarından dolayı onları baş aşağı etmiştir. Allah'ın sapkın saydığını siz doğru yolda mı saymak istiyorsunuz? Allah'ın sapkın saydığı kişileri aklamanın bir yolunu bulamazsın. Yani şimdi tabii burada bu insanların bir kısmı mümin kişilerin de müminlerin de akrabaları, işte çoluk çocukları, anne babası vesaire. Ama Allah Teala onların münafık olduğunu söylüyor ve size ne oluyor da işte kiminiz ya işte onlara öyle yapmayalım, böyle yapmayalım, kiminiz de tam tersi şey yapıyorsunuz. Dedikten sonra diyor ki onlar kendileri kafir olduğu gibi oldukları gibi sizin de kafir olmanızı ve onlarla aynı duruma gelmenizi çok isterler. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan hiçbirini veli, yakın dost edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan veli edinmeyenin edinmeyin, veli de edinmeyin, yardımcı da. Şimdi yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün dediğine göre bu yüz çevirme ifadesi de zaten hani şu manada. Sizin bütün uyarılarınıza vesaire rağmen bu adamlar hala kendi bildiklerini okuyorlarsa, size karşı düşmanlıkta, münafıklıkta, ikili oynamada devam ediyorlarsa o zaman tamam, bunları yakaladığınız yerde öldürün. Niye? Çünkü sizin arkanızdan sizi yok ediyorlar, sizi katlediyorlar, sizin düşmanınızın safında yer alıyorlar. O zaman bulduğunuz yerde öldürürsünüz. Peki sonra ancak sizinle antlaşması olan bir topluluğa sığınırlar ise, sığınanlar ile sizinle savaşmayı veya kendi topluluklarıyla savaşmayı göze alamayarak size gelenler hariç. Demek ki öldürülme, bulundukları yerde öldürülme, yani peşlerini düşürüp yakalanıp bulunmaları konusundan istisna edilen kişiler şunlar. Sizinle anlaşması olan bir topluluğa sığınacaklar veya sizinle savaşmayı ya da kendi topluluklarıyla savaşmayı göze alamayarak gelip size sığınacaklar. Bunlar öldürülmez diyor Allah Teala. Yani bunları bulduğunuz yerde öldürün kişilerinden dediği kişilerden istisna ediyor.
Yani normalde bunlar öldürülmeyi hak eden, bir önceki ayette öldürülmeleri gerekenler, ama aranızda bir misak olan bir yere sığınırsa veya size gelirse öldürülmekten kurtuluyorlar.
Mesela ne oluyor? Adam gidiyor, seninle anlaşan bir devlete sığınıyor. Sen de diyorsun ki onu bana ver.
Evet. Allah-u Teala öyle.
Ya niye sen başına dert alıyorsun kardeşim ya?
Gitmiş işte, ne güzel.
Ya ne gitmiş, kurtulmuşsun. Ya sığındıysa sığındı, ne oluyor? Onun için az önce dedim ya, gerçekten yani bu Batı hukuku çok ciddi manada problemli bir hukuktur yani.
Yani şimdi peşine düşüp bulduğunuz yerde öldürün konusundan istisna ediyor. Ya demek ki artık bizimle anlaşması olan bir yere sığındığı zaman bırakın Allah-u Teala diyor onların peşine. Orada ne yapıyorsa yapsın. Allah farklı tercihte bulunsaydı onları üzerinize salardı da sizinle savaşırlardı. Yani demek ki onlar artık savaşmayı bıraktılar, geldiler size veya başkasına sığındılar.
Burada şey de düşünülebilir. Yani adam bir takım kabahatler işlemiş, sizin canınızı yakmış. Daha sonra da ısrarcı olmamış ve bir nevi bir orta yol bulmaya çalışıyor. Velev şeallahu lesallatahum aleyküm felekatelüküm. Bu sizin hayrınıza da olabilir yani.
Tabii o adam gelip sizinle savaşabilir.
Evet yani, yani o adamın o tavrını
yanında yer alır.
Evet evet evet, yani sizin menfaatinize de bir durum olabilir bu.
Ne güzel, bir düşmandan kurtulmuş oldunuz demiş oluyor Allah adına.
Bir sayısı azalıyor.
Evet. Eğer sizden uzak...
Bunlara verilecek hiçbir ceza yok. Yok. Kesinlikle evet.
Eğer sizden uzak durup sizinle savaşmaz ve size barış teklif ederlerse Allah, artık Allah size onların aleyhine bir şey yapma izni vermez. Yani demek ki bu insanlar ne yapmış olursa olsunlar aslında hukuken topluma karşı suç işledikleri için Allah-u Teala onları bu tavırlarından dolayı canlarını bağışlamış oluyor. Cezasını kendi vermeyi herhalde şey yapıyor. Hem sizden yana güvende olmak hem de kendi topluluklarından yana güvende olmak isteyen başka münafıklar da göreceksiniz. Bunlar ne zaman bir fitneye yönlendirilseler balıklamasına dalarlar. Sizden uzak durmaz, size barış teklifinde bulunmaz ve ellerini sizden tamamen çekmezlerse onları yakalayın, tespit ettiğiniz yerde öldürün. İşte onlar kendilerine karşı size açık yetki verdiğimiz kimselerdir. Yani demek ki sadece bu kişilerle ilgili bizim bulduğumuz yerde öldürme, onları yakalama ve işte cezalarını verme şeyimiz var. Kim onlar? Tekrar söyleyelim ne yaptıklarını bu insanların. Yine bunlar münafıklar, yani ikili oynayan kişiler. Bunlar ne zaman bir fitneye yönlendirilseler, balıklamasına dalarlar. Sizden uzak durmaz. Size barış teklifinde bulunmaz. Ellerini sizden tamamen çekmezler. Adamlar ısrarcı. Siz ne yaparsanız yapın. Onlara hatta başka topluma, başka bir aranızda barış bulunan bir topluma sığınma yetkisi de verildiği halde bunu yapmamalarına rağmen size karşı hala bu durumlarına devam ediyorlarsa artık yapacak bir şey yok. Onları ortadan kaldırın diyor Allah-u Teala.
Bir de şimdi mesela bu Bedir Savaşı'na gelmiş olan Mekkeli münafıklar var. Ne demek Mekkeli münafıklar? Medine'deki Müslümanlar onları Müslüman zannediyor.
Halbuki onlar müşriklerin yanında yani.
Halbuki onlar müşrik ama kendilerini Müslüman gösteriyorlar. Ve bu adam, bunlar savaş yerine kadar gelmişler. Allahü Teala Enfal suresinin 49. ayetinde şöyle diyor. Hani Mekke ordusuna katılan münafıklar ile kalplerinde hastalık olanlar, yani kafirler. Ne diyorlar Müslümanlara? Bunları dinleri aldatmış. Niye? Çünkü Bedir Savaşı'nda kafirler Müslümanların iki katından fazlaydı. Allah iki katıyla savaşma emri vermişti. Yani Enfal suresinin 66. ayetinde. Evet, 66'da Enfal. Peki halbuki üç katı olduğu için Allah da Bedir'de zafer sözü vermişti Müslümanlar Mekke'deyken Rum suresiyle. O zaferi elde etsinler, savaştan geri kaçmasınlar diye Müslümanların gözünde Mekkelileri az gösteriyordu. Mekkelilerin gözünde de Müslümanları az gösteriyordu. Allahü Teala Ali İmran 13. ayette de yani Müslümanların Mekkeliler kendilerini iki katı gördüklerini söylüyor. Onlar tabii çok daha az görüyorlar. Az görünce o savaş meydanında Allah öyle gösteriyor onlara. Böyle diyorlar ki, ya bunları dinler aldatmış. Bunlara bak hele.
Bu kadarcık insan.
Ya bu kadar ya, bunlara bak ya. Bunlar kim ya? Bunlar kendilerini şey yapmışlar. Dolayısıyla bakın, bunlar Mekke'de savaşa katılmış. Bunlar Uhud Savaşı'na da katılmışlardır. Bu Mekkeli münafıklar. Ali İmran suresinde Allah onları da anlatıyor. E tamam, peki bunların herhangi biri gelip de Müslümanlara sığınsa bunu geri çeker mi? Ama savaşacaksa elbette. Fakat biz teslim olduk dedi. Ya da gitti, seninle anlaşmalı olan bir ülkeye teslim olduysa tabii bunu da bir şey yapmayacaksın. Onun için bak, öyle muhteşem bir savaş hukuku var ki Kur'an-ı Kerim'de. Yani insan bakıyor bu savaş hukuku karşısında. Yani şey yapacak bir kişi yoktur yani. Dünyanın dünyada herkes hayran kalır. Mesela işte şey zamanında Perslerle yapılan savaş Ömer radıyallahu anh zamanında. Müslümanlar bir karşılaşmada savaştılar. Düşman çekildi. Çekildikten sonra tüm bu İran bölgesi Müslümanların emri altında şeyine kaldı. Sa'd bin Ebi Vakkas şey yaptı. Ömer radıyallahu anh'a mektup yazdı. Ne yapalım? Yani acayip bir servet kaldı elimize. Siz ganimet olarak. Fakat en kötü şey işte kadınlar yalnız kaldılar. Çoluk çocuk sıkıntıda. O dedi ki onlara yardım edin. Ve onlarla da evlenin dedi. Bakın, kölelik, cariyelik diye bir şey yok. Bunlar sonradan uydurma şeylerdir. Yani maalesef tabii bu mezhepler gerçekten çok. Yani her dersimizde anlatıyoruz. Yani inanılmaz yanlışların içine dalmışlar. Allah-u Teala da şeyde zaten Rum suresinin 31-32. Ayetlerin toplamında da bunları müşrik olarak tanımlıyor. Yani bu dini bozmuşlar. Ama ne kadar bozulmuş olsa da İslam'ın birçok güzellikleri, yani şeyle, Batı hukukuyla başka yerle karşılaştırdığınız zaman birçok güzellikleri de Osmanlı'da hala devam ettirilmiştir. Yani şimdi birkaç kere anlattığım bir olay, onu yine anlatmak isterim. Amerika'nın önde gelen tarihçilerinden Rhodes Murphy diye bir şahıs vardır. Osmanlı tarihi üzerinde çok ciddi araştırmalar yapmış olan birisidir. Bir gün benim odamda çalışıyor. Bir mahkeme defterini eline aldı. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken yani odamda çalışıyor. Orada mahkeme arşivini de yönetiyordum. Okuyor defter böyle. Hayırdır dedim, niye öyle yapıyorsun? Ne oldu böyle? Bak dedi, Osmanlı basitte mükemmelliği yakalamış bir ülkedir dedi. Adam nerede Osmanlı arşivi varsa, hani 13 yıl boyunca bütün arşivlerde çalışmış bir kişi. Türkçesi, yani onun Türk değil diyemezsin, o kadar dili şey yapmış, içselleştirmiş. Şey de dedim ya, hep en çok Amerika'dan geliyorlar dedim. Ha şunu söyledim, unuttum şimdi, atladım. Dedi ki ya şu Perşembe pazarında bir hanın tamiriyle ilgili bir belge okuyorum şu anda. Hanın yöneticisi çağırmış ustaları, gelin tamam şimdi şuralar yapılacak. Kaç lira yaşıyor, şu kadar anlaşmışlar, tamam. Böyle şey olur mu yani, bir açık artırmaya çıkarılır bir şey yok. Açık artırma değil yani, bir indirmeye yani asgari indirmeye çalışılır, bir şey yapılır. Diyor baktım ki han yöneticisi Perşembe pazarının büyük esnafından 11 kişiyi de bunu denetimle görevlendirmiş. Osmanlı'nın sistemi böyleydi. Yani bugünkü gibi bu müfettişlik falan, müfettişlik ortaya çıktıktan sonra devlete güven diye bir şey kalmadı. Bu 19. asırda Batı'dan gelen bir şeydir. Her insanın müfettişlik görevi vardı. Ya yani bir yanlış yaparsan hemen 11 tane zengin, bu insanlar hiç mümkün mü yanlış bir şey yapsınlar? Muhteşem bir şey. Dedim ki ya hep en çok Amerikalılar geliyor. Neden dedim siz böyle yapıyorsunuz? Bak sana bir şey anlatayım. Yazılı tarihin bildiği en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir. Biz Amerika olarak bu büyüklüğün sırlarını araştırıyoruz. Ben işte 13 yıldır bütün arşivlerde çalışıyorum falan dedi. Peki ne buldun? Dedi ki Osmanlı'nın değişmez şeyi adalettir. Sen Müslüman mısın, gayrimüslim misin, yok Türk müsün, Kürt müsün, şu mu? Hiç zaten Osmanlı'da ırk kelimesi kullanılmaz. Osmanlı kelimesi kullanılır. Herkes kendini Osmanlı kabul eder. Şimdi Türk desen, şimdi Türkiye Cumhuriyeti deniyor. Ben Türk değilim. Ne olacak? Yani bu isimlendirmeler de bize ait değil. Bunlar da tamamen Batılıların koyduğu isimlerdir. Diyor ki bir gün dedi Şam'da bir arşivi inceliyorum. Baktım çok çok ciddi yanlışlar gördüm. Bir sevindim. Ulan bir uluslararası bir toplantıda Osmanlı'nın bir hatasını yakaladım. Gider anlatırım. Ulan dedi, biraz sonra bir baktım ki onu da bizimkiler yapmış. Bir şok oldum. Bakın öyle bir adaleti oluşuyor ki herkese eşit davranıyor ki yerli yabancı ayrımı olmaksızın. İşte şimdi Kur'an-ı Kerim'in anlattıkları, mesela burada cezalandırılan bir münafık, ben suç işlemeden beni cezalandırdı deme şansına sahip mi?
Hocam hem o şansa sahip değil, hem de bir yandan da size işte sığınırlarsa veya işte aranızda anlaşma olan bir topluma sığınırlarsa, size barış teklif ederlerse, artık onlar için başka bir yol aramayın, peşlerine düşmeyin vesaire gibi hükümlerden dolayı da bu insanlara pişman olma, tevbe etme hakkı verilmiş oluyor. Artı bu insanlar şunu ya kendi içsel dünyalarında büyük ihtimalle şu da önlerini açıyor. Ya ben bunlara her türlü kötülüğü yaptım, arkalarından vurdum, onlardan görünüp düşman safında yer aldım. Fakat şu an beni tekrar şey yaptılar, bıraktılar işte sırf Allah Teala böyle söylüyor diye onlara sığınabiliyorum, onlardan yardım alabiliyorum dediği zaman, bu da aynı zamanda dinin bir tebliği haline gelmiş oluyor. Yani pişmanlık ya da tevbe dediğimiz şey Kur'an'da hemen her yerde ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü Allah Teala'nın tevvab olma, rahim olma, gafur olma, afüv olma gibi özellikleri var, isimleri var ve bunların yeryüzüne tecelli etmesi, insanlar arasında yürürlükte olması da böyle bir şey zaten. İnsanlara daima yaptıkları yanlışlardan dönme fırsatları tanıyor Allah-u Teala. Oysa biz bugün batıdan gelen hukukla hocamın söylediği şekilde davrandığımız zaman ne yapmış oluyoruz? Adam terör suçu da işlemiş oluyor, aldatılarak oraya götürülmüş. Hatta o örgütün içerisinde doğmuş oluyor, yapacak hiçbir şey yok. Orada dünyaya gelmiş. Yıllar geçmiş, o şekilde yetiştirilmiş. Hiçbir şey bilmeden eline bir silah vermişler, göndermişler. Bir takım suçlara şey yapmışlar. Şimdi sonra bu adamı yakalayıp ne yapıyorsunuz? Ceza olarak hapse atıyorsunuz. En ufak, en ağır cezasıyla birlikte, en hafifiyle birlikte hepsini aynı yere gönderiyorsunuz. Hatta başka suçlar işlemiş olanları da aynı yere atıyorsunuz. Ne oluyor? Hiç kimseye pişman olma veya işte tevbe etme şansı tanımamış oluyorsunuz. Bu adamlar toplumdan tecrit edilmiş oluyorlar.
Bir de biraz önce okuduğumuz mesela Enfal suresinin 56. ayetinde ellezine ahitte minhum sümme yankutune ahdehum fi kulli merratin. Yani siz bunları,
her seferinde.
Yani hani şöyle diyemiyorsunuz. Ya daha önce bunlar böyle yaptı, hainlik ettiler. Tamam, bunun sayısının olmadığını Allah-u Teala burada söylemiş oluyor. Bir de
vazgeçebilirler.
Her seferinde vazgeçebilir. Öte taraftan, ya peki bu benim için bir komploysa, bir oyunsa, oyuna gelirsem orada da öyle bir garanti veriyor ki Allah-u Teala. Ve yuridu eyyaktevuke feinne hasbekallah. Yani sana oyun kuracaklar diye korkma.
Sana Allah yeter. Evet. Sen yeter ki Allah'ın dediğini uygula yani. Ondan o daha güçlüsün o.
Güven.
Müthiş. Müthiş gerçekten.
Bak şimdi yani Muhammed Aleyhisselam ve ashabı, ondan sonra yani işte şey dönemine kadar, Ömer radıyallahu anh dönemine kadar bu sistem uygulandığı için İslam ta Fas'tan Çin'e kadar yayıldı. Hiç savaşsız.
Tebliğ faaliyeti çünkü.
Tebliğ faaliyeti. Ya bakıyorlar lan bunlar ne biçim insan, ne kadar iyi insanlar.
Hocam çünkü siz dersin başında dediniz ki yeryüzü Allah'ın. Yani Melikün Nas Allah, Allah-u Teala. İnsanların kralı, yöneticisi, kanun koyucusu Allah. Dolayısıyla biz hukukumuzda da, işte barışımızda da, savaşımızda da her durumda başta Allah-u Teala'nın emrini gözetip onun rızası için onun sözlerinden çıkmamaya çalıştığımız zaman zaten Fatih Hocam'ın Enfal suresinden okuduğu ayette Allah size yeter diyor. Yani ceza verilecekse Allah verecek. Allah'ın affet dediği kişiyi affedeceksin. Cezalandır dediği kişiyi cezalandıracaksın. Çünkü önemli olan Allah'ın dediğinin yapılması.
Ya işte bugün bu söylediklerin son derece önemli. Mesela Muhammed Aleyhisselam zamanında parlamento var mıydı? Hiç kanun teklifi geliyor muydu?
Öyle bir şey olur mu?
İşte bugün şöyle bir kararname yayınladı diye bir şey duydunuz mu? Ya sistemi kuran Allah-u Teala'dır. Sen ne karışıyorsun? Allah ne demişse o. Bakın şimdi şeyde bu demokrasi dedikleri şey teokrasinin zirvesidir. Bugün şeyler, parlamentolar kanun fabrikası haline geldiler. Mesela Osmanlı'da 19. asrın ilk yarısına kadar herkes hukukunu bilirdi. Hakkım ne, görevim ne bilir. Ama ondan sonra bu kanunlar çıkarmaya başlandı. Yavaş yavaş yavaş şimdi artık öyle bir hale geldi ki fabrika gece gündüz çalışıyor. Yani ben hukukçulara soruyorum, avukatlara, sizin uzmanlık alanınızla ilgili bütün kanunları bilirsin, nereden bileceğiz? Hakimlere soruyorum, onlar da aynı cevabı veriyor. Savcılara soruyorum, onlar da aynı cevabı veriyor. Yani gerçekten öyle bir yapı oluştu ki, bir de mesela ceza hukukunda, İslam'da ceza hukuku kişiseldir. Devlete karşı işlenen bazı suçların dışındakiler kişiseldir. İşte terör suçu gibi, bazı suçlar hariç ya da işte savaş suçu gibi.
Topluma karşı işlenen.
Topluma karşı işlenen suçlar. Ama bir kişinin mağdur edildiği suçta o kişi yetkilidir. Ama bugün suç tamamen devlete karşı işlenmiş sayılır. Ve yargı sisteminde her şey delil olur. Hiçbir delil hakimi bağlamaz. Bu ne biçim bir şey? Yani sizin siz şey yapıyorsunuz, bir konuda dava açmaya çalışıyorsunuz, dava açma hakkınız bile yok. Savcı davayı açacak. Savcılık ne zaman kuruldu? Osmanlı'nın 19. asrın ikinci yarısında kuruldu. Ne oluyor kardeşim ya? Yani ben şimdi eskiden şey yapardım, yani bu meseleyi çok iyi kavrayayım diye Cuma günleri Süleymaniye Camisi'ne vaaz ettikten sonra Cuma namazından sonra hukuk fakültesine gider. Her Cuma namazından sonra hukuk fakültesinin hocalarıyla sohbetler yapardık ve bir onlarla karşılıklı olarak. Sonra bir de avukatlarla görüşürdüm. Yani bir Türkiye'nin şu ekonomik yapısını çok iyi şey, hukuki yapısını kavrayayım diye. Mesela Aksaray'da bir avukat vardı, adını unuttum tabii, çok dediğim bu 80'li yılların ilk şey, 81, 80, 81, 70 yılların sonu, çok o zaman geçti. Adam şöyle bir şey söylemişti. Bir kıza tecavüz ediyorlar. Dava açmak için başvuruluyor. Karşı taraf maddi durum iyi. Şeyde hakim, o şey, o avukat demişti ki o zaman 4 yıldır dava açamıyoruz. Şey yaptı, Adalet Bakanlığı'na müracaat ettik, oradan geldi, gene açamadık dedi. Bu ne ya? Halbuki Osmanlı'da suç işlendiği gün, gece işlense gece, gündüz işlense gündüz. Öyle şey diye, mahkeme binası diye bir bina yoktu. Hakim kendi evinde gider ona, hakim en yakın camiye giderler, camide şey yaparlar, orada çevrenin önde gelen kişiler de oraya gelir. Öyle bir yargı hukuku vardı ki kimsenin itiraz şansı yoktu yani. İşte bizim bunları tüm dünya örnek olarak ortaya koymamız lazım. Bugünkü iletişiminden de yararlanarak İslam'ın güzelliklerini bütün dünyaya göstermemiz lazım. Doğal olduğunu, doğal hukuk olduğunu ve bizim öyle kanun yapmakla, şunla bununla uğraşmamamız lazım. Allah ne demişse o, tamam bitti. Allah da bütün insanları yaratan, bütün kainatı yaratan, bütün sistemi kurandır, bitti.
Öyle yapmamız lazım. Sen biliyor musun? Çok güzel bir hatta.
Hocam, şimdi dersin başında insanın İşte muhalif yapıda yaratılmış olmasına biraz vurgu yaptık. Hatta Kur'an-ı Kerim'de hep bu platformda okuyoruz. Anne babanın evlatları, evlatların anne babası birbirlerine düşman oluyorlar. Kardeşler arasında düşmanlık oluyor. Ve insanın yaratılışı itibariyle de hataya çok meyyal bir varlık. Hatta şeytana oldukça oyunla hep gelir. Verdiğimiz örnek Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz. Hiçbir rekabetin olmadığı, hiçbir ihtiyacın olmadığı bir şeyde şeytan onları aldatıyor. Dolayısıyla insan sürekli hata yapar. Ve bugün yaşadığımız olaylar sadece bize has değil. İnsanlık tarihi boyunca da yaşanmış, bundan sonra da yaşanacak. Allah-u Teala sürekli hata yapan bizler için Nisa suresinde diyor ki 17. ayette Allah'ın kabul sözü verdiği tövbe, kendini tutamayarak kötülük işleyen, sonra vakit geçirmeden dönüş yapanların tövbesidir. Allah işte bu kişilerin tövbelerini kabul eder. Allah daima bilen ve bütün kararları doğru olandır. 18. ayette de kötülükleri işlemeye devam eden, ölüm gelip çatınca da ben şimdi tövbe ettim diyenler ile kafir olarak ölenlerin tövbesi Allah'ın kabul edeceği tövbe değildir. Biz onlar için acıklı bir azap hazırladık. Yani Allah-u Teala son ana kadar, ölüm gelene kadar tövbe kapısını, her günah ne olursa olsun, hep açık bırakmış. Hatta biz bunun bir örneğini işte Firavun'un helakinde görüyoruz. Firavun son nefesini verirken tövbe ediyor ama Allah-u Teala şimdi mi diyor? Yani ne demek, yarım saat, bir saat önce olsaydı tamam bu iş olurdu. Dolayısıyla Allah'ın sonuna kadar açtığı bir tövbe kapısını, pişmanlık şeyini, kulların hiçbir kuldan esirgeme hakları yok. Savaş ortamında İşte insanları öldüren, insanların canını yakan kişilerin de gördük, okuduk ayetlerde her zaman pişmanlık duyup bize şey yapma, sığınma hakları var. Bizim bunlara karşı da Allah ne emrediyorsa onu yapmamız lazım. Burada belki hocam üzerinde durmamız gereken şey bu gibi günah şeylerin, suçların özel hukukla alakalı olmaması. Yani insanlar bu konuda birazcık duygusal belki davranabiliyorlar.
Kamu hukuku dedi.
Kamu hukukuyla alakalı. Dolayısıyla kamu bu konuda evet tamam biz sizin tövbenizi kabul ettik, pişmanlığınızı dikkate aldık diyorsa artık o konuda inisiyatif kamunundur. Öyle düşünmek gerekir.
Adam teklif oluyorsa, teslim olmuşsa şeyin de devletin de yapabileceği bir şey yok Allah'ın emrine göre. Kabul edeceksin, bitti. Bak öyle bir şey ki düşman topyekün barış teklifinde bulunabileceği gibi orada onlardan fert olarak da barış teklifiyle gelip size sığınanlar olabilecek. Bu muhteşem bir şey yani. Herkes şaşırıp kalacak ya bunlar ne biçim insanlar? Bizde olsalar adamı doğrarlardı derler.
Belki hocam akla gelir şeyi de bilmiyorum. Birkaç ayet oradan da okumak isterim ben. Bu Tevbe suresinin ilk ayetleri. Bu da Hudeybiye barışına ihanette bulunan, o antlaşmaya aykırı davranan ve Müslümanların canını yakan insanlarla alakalı. Ama orada da öyle bir şey göreceğiz ki şimdi ayetleri okuduğumuzda yani orada da pişmanlık, özür sonuna kadar açık yani. Allah-u Teala neredeyse bunların hani bundan pişman olmaları ve tevbe etmeleri için her türlü kapıyı açmış sonuna kadar. Hızlıca ben mealini okuyacağım. Olayı biliyoruz. Yani bir antlaşma yapılıyor. Üzerinden bir iki yıl geçmeden Mekkeliler bu antlaşmayı ihlal ediyorlar ve Müslümanlara bir nevi pusu kurup öldürüyorlar. Yani aslında savaş için bütün şartlar oluşmuş vaziyette. Bunun üzerine zaten biliyoruz Mekke'ye Allah Resulü hiç kimsenin burnunu kanamadan fethediyor. Ve bundan sonra da bu savaş suçu işleyenlerle alakalı Allah-u Teala yapılması gerekenleri söylüyor. Bu antlaşma yaptığınız müşriklere Allah ve elçisi tarafından yapılan ilişkiyi kesme ilanıdır. Ey müşrikler, bu topraklarda 4 ay daha dolaşabilirsiniz ama Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri rezil edeceğini bilin. Bu büyük haç gününde Allah ve elçisi tarafından bütün insanlara yapılan duyuru şudur. Allah'ın ve elçisinin antlaşmayı bozan bu müşriklerle ilişkisi kalmamıştır. Ey müşrikler, tövbe ederseniz, dönüş yaparsanız sizin için iyi olur. Yüz çevirirseniz bilin ki Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed, kâfirlik edenlere acıklı bir azabı müjdele. Ey müminler, bu duyuru sizinle antlaşma yapmış, sonra ona aykırı bir davranışta bulunmamış ve size karşı hiç kimseye destek vermemiş müşrikleri kapsamaz. Onlarla yaptığınız antlaşmaya süreleri bitinceye kadar tam olarak uyun. Allah yanlışlardan sakınanları sever. Bu haram aylar, antlaşmayı bozmuş müşriklerin can ve mal dokunulmazlıklarının olduğu 4 ay çıkınca o müşrikleri, onların Mekke'den ayrılmamış olanlarını bulduğunuz yerde öldürün. Bu maksatla onları yakalayın, kuşatın ve onlar için her gözetleme yerinde bekleyin. Ama tövbe eder, dönüş yapar, namazı düzgün ve sürekli kılar ve zekatı da verirlerse yollarını açın. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Müşriklerden biri senden güvence isterse ona güvence ver ki gelsin de Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu kendini güvende gördüğü bölgeye ulaştır. Böyle yap. Çünkü onlar bilmeyen bir topluluktur.
Ya bak o kadar muhteşem bir şey Allahü Teala ortaya koyuyor ki. Şimdi bu Mekkeliler Muhammed Aleyhisselam'ı Mekke'de yaşatmamış, Müslümanları yaşatmamış. Oradan çıkmak zorunda bırakmışlar. Onlar ayrılmışlar, hicret etmişler Medine'ye. Onunla da yetinmemişler. Bedir Savaşı'nı açmışlar. Uhud Savaşı'nı açmışlar. Hendek Savaşı'nı açmışlar. Sonra Hudeybiye'de yapılmış olan antlaşmayı bozmuşlar. Ya bunlar kadar kabarık bir savaş suçu işleyen kimse düşünülebilir mi? Ama bütün bunlara Mekke'nin fethinde bir yıl dokunulmamış. Sonra inen ayetlerle bunlardan antlaşmayı bozanlarla ilgili hükümleri işte Fatih Hoca okudu ayetlerde. Onlara da 4 ay düşünme ve karar vererek Müslüman olma hakkı tanınmış, tevbe etme hakkı tanınmış ya da istedikleri yere çekip gitme hakkı tanınmış. Hiçbir şekilde dokunulmuyor.
Hatta hocam Mekke'yi ele geçiriyorlar. Yani fethediyor Müslümanlar. Allah-u Teala anlaşmayı bozmayanları sonuna kadar devam edin anlaşmanıza diyor. Yine onların üzerine bir şey yapamıyorsun.
Bir anlaşmayı bozanlar var, bir de bozmayanlar tamam. Anlaşmanın sonuna kadar.
Yani insanların eline kalsa bu iş neler olur neler. Neler olur neler.
İşte bizim yani bu şu anda dünyanın yeni gerçekten çok ciddi manada bir çözüm arama şeyine girdiğini görüyoruz. Çok artık tamamen tıkanmış vaziyette. Burada biz bütün dünyaya doğruları göstermeliyiz. Dünyadaki her insan Allah'ın kuludur. Bizim için insanların cinsiyeti, zenginliği, ülkesi asla önemli değil. Allah'ın kuluysa bitti. Bizim davranışımız öyle olmalıdır. Allah-u Teala kendisine tam teslim olan, onun emirlerini eksiksiz yerine getiren ve ona karşı asla yanlış yapmayan iyi kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.